Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bildiğiniz gibi bu haftalarda kamuoyunun en çok telaşı, meşguliyeti, LGS öğrencileri için iyi bir lise tercihi ve lise tercihlerinde nelere dikkat etmeliyiz? YKS öğrencisi ise YKS sonuçları açıklandı. Şu anda herkes iyi bir üniversiteye kayıt olmak için yetenekleri doğrultusunda, kariyerleri doğrultusunda, hayalleri doğrultusunda, hayallerini gerçekleştirmek açısından iyi bir üniversiteye gidebilmek için çaba sarf ediyorlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Şimdi ben de bugün Eğitim Dünyası programında aslında bu konuya bir başka açıdan değinmek istiyorum. Şimdi gerek lise tercihindeki şöyle düşünelim. Fen liseleri var, sınavla alıyor. Sosyal bilimler lisesi var. Bu okul türden hepsinin amaçları, hedefleri farklı. Anadolu İmam Hatip liseleri var, teknoloji ve fen liseleri var, meslek liseleri var ve şöyle baktığımız zaman okulların türleri farklı. Yani şöyle de özetleyebiliriz: sayısal nitelikli çocukların okuyacağı fen liseleri fen ve ağırlıklı. Bu arada sözel kabiliyet yüksek olan çocukların okuyabileceği sosyal bilimler, sanat ve spor kabiliyeti ön plan çıkan çocukların okuyacakları sanat ve spor liseleri, ayrıca hem İmam Hatip eğitimi alayım hem de sosyal veya fen ve teknoloji alanında kendimi geliştireyim, fen müfredatının içinde yer aldığı veya sosyal müfredatın içinde yer aldığı okula gitmek istiyorum diyorsa, Anadolu İmam Hatip liselerinin proje İmam Hatip liselerine tercih yapabiliyor. Ayrıca çok özel sınavla alan, ki geçtiğimiz hafta bahsettik, İşte TÜBİTAK Fen Lisesi gibi, Baykar Lisesi gibi, Anadolu Lisesi gibi özel niteliği olan, yeteneği olan okullar var. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de yetenek tespiti, yetenekle ilgili olarak yetenek yönetimi nasıl yapılıyor? Eğitim sistemimizde yetenek tespiti ve yönetimi konusunda tutarlı, istikrarlı politikalar var mı? Yeteneklerin doğru yönetimi yapılabiliyor mu? Bunun üzerine dilimin döndüğü kadar sohbet etmek istiyorum inşallah. Madem ki okulların türleri var, amaçları var ve sayısal ve sözel yeteneklere göre veya spor ve sanat yeteneklerine göre bir gruplandırma var, ona göre okulların adları böyle anılıyor, aslında bu tercih aynı zamanda bir yetenek tercihi mi? Soruyu böyle sorayım. Şimdi buraya geçmeden önce yetenek nedir diye bir soru soracak olursak, yetenek kişilerin bilgi, beceri, tutum ve değerlerinin dinamik bir toplamını ifade eder diyor. OECD böyle açıklıyor. Dolayısıyla yalnızca bilişsel performansa değil, inovatif düşünme, yani kreatif düşünme, sosyal duygusal yeterlilikler ve toplumsal katkı potansiyeline işaret ediyor buradaki tanım. Yetenek yönetimi ise insan kaynakları literatüründe çoğunlukla çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde sergileyebilecekleri biçimde kurum içerisinde konumlandırılması, geliştirilmesi ve elde tutulması süreçlerini ifade ediyor. Yani aslında yetenek yönetimi dediğimizde eğitimdeki yetenek yönetimi diye anlaşılmıyor daha çok. İnsan kaynakları literatüründeki yetenek yönetimi ön plan çıkıyor ve çoğunlukla çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde sergileyebilecekleri biçimde kurum içerisinde konumlandırılması, geliştirilmesi ve elde tutulması süreçlerini ifade ediyor. Şimdi eğitim bilimler literatürüne döndüğümüzde tekrar bu kavram ne ifade ediyor? Burada da daha çok özel yetenekli öğrencilerin erken dönemde tanılanması, farklılaştırılmış eğitim ve mentörlük imkanlarıyla desteklenmesi ve uzun vadeli gelişimlerinin izlenmesi çerçevesinde ele alınan bir kavram olduğunu görmekteyiz. Bu şekilde düşünebiliriz. Dolayısıyla bazen beceri stratejisi perspektifi geliştirerek okullarda yetenek yönetimini ifade etmek gerektiğini söyleyen akademisyenler de mevcut. Şimdi kapsayıcı bir beceri stratejisi çerçevesinde bakıldığında hadiseye, eğitimde yetenek yönetimi, kişilerin sahip olduğu potansiyeli erken dönemden itibaren izleyen, bu potansiyeli eğitim sürecinde sistematik biçimde destekleyerek geliştiren ve sonuç olarak kişilerin toplumun ekonomik, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan eğitim politikalarını içeren kapsamlı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu politikalar yeteneklerin tespit edilmesi, yani tanılama süreci, izlenmesi, kişilerin özelliklerine uygun olarak eğitim süreçlerinin farklılaştırılması, mentorluk ve kariyer rehberliği gibi çeşitli unsurları içeriyor. Etkili bir yetenek yönetimi stratejisi yalnızca özel yetenekli kişilerin değil, tüm öğrencilerin potansiyellerine uygun eğitim alabilmelerini sağlayarak toplumun beşeri sermayesini en iyi şekilde değerlendirme hedefine odaklanır. Şimdi bu bağlamda eğitim sistemleri ülkelerin yetenek yönetimi politikalarının temel bileşeni ve stratejik aracıdır. Ülkelerin en değerli beşeri sermayesi olan yetenekli kişilerin fırsat eksikliği sebebiyle yurt dışına yönelmesi gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra bazı OECD ülkeleri için de büyük bir zorluk teşkil ettiğini hepimiz görüyoruz. Tabii bir de şu var, eğitimde yetenek yönetimini düzgün yapmadığımız zaman veya buradaki süreçler aksadığında ekonomilerde eğitim iş piyasası uyumsuzluğu da ortaya çıktığını görüyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Şimdi işte bugün paylaşmak istediğim şey, beceri yani yetenek uyumsuzluğunun temelinde eğitimin bir rolü olduğuna dikkat çekerek aslında ben bugün Eğitim Dünyası programında konuşmayı yapmak istiyorum. Çünkü şu anda hem lise tercihleri yapılıyor, hem üniversite tercihleri yapılıyor. Bu tercihler yapılırken evet nelere dikkat edilmesi gerektiğini geçtiğimiz haftalarda söyledik. Bütün bu tercihleri şekillendiren husus çocukların bireylerine sahip olduğu ilgi ve tutumların bileşiminde dayalı bir yetenek tercihiydi. Mesela bir öğrencim çok iyi bir puan aldı. Ben kimya mühendisi istiyorum. Başka herhangi bir şey istemiyorum. Demek ki ilgisi, tutumu ve kimya ile ilgili zihnindeki çağrıştırdıkları şey o çocuk için çok farklı ve şu üniversitenin kimya mühendisini istiyorum. Başka herhangi bir mesleğe ikna edemiyorsunuz. Burada kaynaklanan şey o alanda kendisini, o dersi sevdiğini, ilgili olduğunu ve o derse karşı, o mühendisliğe karşı bir yatkınlığı olduğunu, yapabileceğini düşündüğünü ve o düşünüyor ve onunla ilgili ısrarcı bir tutum sergiliyor. Mesela yıllar öncesi yine çok iyi bir puan alan bir öğrencimiz sadece fizik istemişti. Yani fizik okumak istemişti ve çok iyi bir puanla Boğaziçi fiziğe girmişti. Yani aslında şu andaki elde ettiğimiz sınav sonuçları bir noktada yeteneklerin yönelimi olarak görebiliyorum. Onun için tercihte ilginiz yoksa, yeteneğiniz yoksa, sadece tercih etmiş olmak veya yerleşmiş olmak için tercih yapmayın demiş olmamızın nedeni bu. Çünkü daha sonra mutsuz bir birey olarak hayata atılmış olursunuz. Şimdi bu hadise, yani yetenek yönetimi hadisesi hem kişiler için çok önemli hem de toplumların refahı için. Yeteneklerin mümkün olduğunca erken dönemde keşfedilmesi, yeteneklerin yapısına uygun eğitim imkanlarının sunulması ve öğrencilerin kariyer gelişim süreçlerinin her aşamasında doğru rehberlik desteğinin sağlanması kritik önem taşımaktadır. Orta öğretime geçiş sürecini ve orta öğretimde verilen eğitimi yalnızca yapısal süreç yönünden ele almak, eğitimin insanların yaşam boyu gelişimdeki işlevini göz ardı etmektedir. Oysa günümüzün değişen kariyer süreçleri, kişilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kariyerini aktif şekilde inşa etmelerini gerektirir. Lise dönemi ise orta çocukluktan ergenliğe geçiş sürecinde gençlerin kimlik ve mesleki yönelim becerilerini kazandıkları kritik bir gelişimsel süreçtir. Özellikle ortaokul dönemi gençlerin kendi yetenek ve ilgilerini ilk kez fark ederek şekillendirmeye başladıkları, yaşam boyu kariyer adaptasyonlarının temelinin atıldığı bir dönem olarak görmek gerekiyor. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için eğitim sistemlerimiz yetenek yönetiminin temel yapı taşlarını oluşturmalıdır. Ortaöğretime geçiş süreci Yani bugünlerde işte en büyük şey bu. Velilerin telaşı. Yetenek yönetiminde öğrencilerin akademik potansiyellerinin doğru tanımlanması ve yetenekleri doğrultusunda uygun eğitim programlarına yerleştirilmesi açısından kritik bir süreç olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu nedenle orta öğretim düzeyindeki öğrenci seçim süreçleri, eğitim programlarının niteliği ve öğrencilere sunulan akademik destekler etkili bir yetenek yönetimi stratejisi açısından özel bir öneme sahiptir. Yine Eğitim Dünyası programında aslında yetenek yönetimi konusunda orta öğretim düzeyinde eğitim veren kurumlar neleri sunuyorlar ve Türkiye'de nasıl bir sistem var? Bugün aslında bu konuyu konuşacağımızı ifade etmek istiyorum. Türkiye'de eğitim hizmetlerinin niteliği ve kapsamı açısından 4 ana kümeye ayırmak mümkün. Şimdi A kümesinde ülkeyi uluslararası alanda temsil eden milli takım temsilcilerini yetiştiren kurumlar yer almaktır. Örneğin TÜBİTAK kurumları gibi uluslararası matematik olimpiyatları ve bilim olimpiyatları düzenleyen kurumlarda olduğu gibi hemen karşımıza TÜBİTAK çıkabiliyor. Türkiye için söylüyorum. B kümesinde ise yetenekli öğrencileri standart eğitim programları dışında özelleştirilmiş eğitim programları sunan kurumlar akla geliyor. Bunlar da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim sanat merkezleri olarak karşımıza çıkıyor. C kümesinde akademik yeteneğe göre öğrenci seçimi yaparak yoğunlaştırılmış eğitim veren ancak genellikle standart müfredatın dışına çıkmayan eğitim kurumları vardır ki bunlar da işte fen liseleri. Bu gruba girebilir. İşte sosyal bilimler liseleri gibi Türkiye'de en yaygın ve bilinen örnek olarak zaten başlangıçta söylemiştik. Ve D kümesinde de işte genel eğitim veren akademik yetenek bazında seçim yapmayan diğer eğitim kurumları olarak gruplandırmak mümkün kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Türkiye'de işte bu şekildeki bir süreç içerisinde yetenek yönetimi ve süreçlerini uluslararası bağlamda farklı ülkeleriyle karşılaştırma olarak bir analiz etmek ve Türkiye'deki yetenek yönetiminin sürdürülebilir olup olmadığını ve kapsayıcı bir yetenek yönetimi modelinin olup olmadığına bakmak gerekiyor. Bu çerçevede Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan yetenek yönetimi raporu var kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bu raporu da şöyle bir okumanızı gözden geçirmenizi istirham ederim. Şimdi eğitim sistemleri öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun eğitim verebilmek için başarı ve ilgi alanlarına göre yönlendirme stratejileri benimser. Bu kapsamda öne çıkan kavramlardan biri öğrenciyi ana sınıfından itibaren veya doğumundan itibaren izlemektir. Yani tracking sistemidir. İzleme, öğrencilerin akademik performanslarına göre farklı okul türlerine veya programlara ayrılmasıdır. Öğrenciler ülkelere göre farklı yaşlarda çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak akademik, mesleki ve teknik alanlarda yoğunlaşan okullarda eğitim hayatlarına devam ederler. Bu süreç öğrencilerin sahip oldukları yetenekleri tanıma ve bu yeteneklere göre yönlendirme yolunda en kritik adımlardan birini oluşturmaktadır. İşte burada çocuklarımızın doğumundan itibaren örgün eğitime başladığından itibaren ki izleme sürecinin ne kadar sağlıklı yapılıp yapılmadığı bence ciddi bir tartışma konusu Türkiye'de. Bunu da antiparantez burada ifade etmek istiyorum. Akademik yeteneğe göre seçim yapan okullar ülkelerin eğitim sisteminde akademik okullar olarak tanımlanıyor ve ancak akademik olarak yetenekli öğrencileri belirleyip onlara akademik alanda özel eğitim imkanları sunan kurumlardır. İşte şu anda nitelikli veya sınavla okula gidilen okullar, sınavla öğrenci alan okullar bu kapsam içerisine giriyor tabii ki. Bu okulların amacı akademik alanda yetenekli öğrenciyle tespit ederek onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaktır. Türkiye'de biraz önce ifade ettik fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri gibi öğrenci seçen eğitim kurumları her yıl binlerce öğrenciye bu doğrultuda eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Türkiye seçilmiş 10 tane ülkenin akademik başarıya göre öğrenci seçen okulların yine şöyle baktığımız zaman aslında birçok ülkede seçimli öğrenci alan okullar mevcut. Mesela Çin'de mevcut. Hem lise seviyesinde, Amerika'da mevcut lise seviyesinde, Birleşik Krallıklar'da mevcut lise seviyesinde öğrenci seçerek alan okullar var. Avustralya'da hem ortaokulda hem lisede mevcut. Romanya'da ortaokul, lise de mevcut. Macaristan, Almanya gibi okullarda yine ülkelerde yine ortaokul ve lise düzeyinde öğrenci seçimi yapıldığını biliyoruz. Türkiye'de ise sadece lise düzeyinde, işte malum LGS sınavına girerek, ulusal sınava girmiş olarak fen lisesine, Anadolu liselerine, sosyal bilimler lisesine öğrenci seçimi yapılıyor. Yaklaşık 190 binin üzerinde bir öğrenci bu okullara yerleşebiliyor. Fransa'da not ortalamasına göre böyle bir tercih söz konusu. Yine Yunanistan'da, Türkiye'de olduğu gibi ulusal bir sınav yapılıyor. İsveç'te de benzer şekilde not ortalamasına uygun bir şekilde yapılıyor. Şimdi bu ülkelere baktığımızda akademik yeteneğe dayalı merkez sınavı uygulayan ülkeler var. Adrese dayalı yerleştirme uygulayan ülkeler var ve karma yöntemi uygulayan ülkeler olduğunu bu saymış olduğum ülkeler içerisinde görebiliyoruz. Ancak merkezi sınav temelli yerleştirme uygulanan ülkelerin başında Çin geliyor, Romanya ve Macaristan geliyor. Akademik yeteneğe dayalı merkezi sınavların uygulandığı ülkelerde öğrenciler geniş katılımlı merkezi sınavlarda elde ettikleri akademik başarılarına göre liselere yerleştirilir. Türkiye'de olduğu gibi, şimdi Romanya'da, Çin'de, Macaristan'da yine olduğu gibi. Bu ülkelerde merkez sınav odaklı bir yerleştirme uygulanır. Romanya'daki ulusal değerlendirme sınavına öğrenciler %95 civarında, yani 154 bin öğrenci, büyük bölümü Türkiye'de olduğu gibi aşağı yukarı bu oran öyle, katılıyor ve sınavda 500'e yakın öğrenci tam puan alırken 4 öğrenciden 3'ü farklı alanlarda belirlenen eşik puanı aşıyor ve dolayısıyla o seçimle alınacak okullara gidiyorlar. Yine Macaristan'da, Romanya'da olduğu gibi geniş katılım bir liseye giriş sınavı uygulanıyor. Macaristan'da aynı şekilde öğrenciler okullara ve okullardaki spesifik programlara tercihlerini bir tercih formunda belirtiyorlar ve okullar buna göre de, bu sıralamaya göre de alıyorlar. Gelelim Çin'e. Çin akademik elemenin en belirgin yaşandığı ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Çin'de uygulanan liseye giriş sınavı Zhongkou diye adı veriliyor ve üniversiteye giriş sınavı Guokao diye adı verilen büyük bir rekabet ortamının yaşandığı iki sınav Çin'de de var. Liseye geçişte öğrenciler il bazında düzenlenen yazılı sınavlar neticesinde bulundukları şehirdeki liseler için tercih yapar ve merkezi yerleştirmeyle kabul edilir. İyi liselerin kontenjanı sınırlı olduğu için puan barajları yüksektir ve bu liseye giriş sınavı, Zhongkou adı verilen bu liseye giriş sınavı sonucunda öğrencilerin yaklaşık yarısı akademik liselere giderken diğer yarısı da mesleki eğitime ayrılmakta veya eğitim dışına çıkmaktadır. Yine üniversite geçişte de bu şekilde bir sınav söz konusu, Çin için geçerli. Merkez sınavlara dayalı yerleştirmelerin temel avantajları arasında yetenekli öğrencilerin akademik olarak benzer seviyedeki akranlarıyla birlikte eğitim alması, eğitim kalitesi ve disiplin sorunlarının azalması yer alıyor. Çünkü ilgisi benzer olan çocukların veya çalışma isteği olup ilgisi benzer olan çocuktan bir okulda toplanması böyle bir avantaj sağlıyor eğitimin kalitesi açısından. Disiplin sorunları da azalıyor. Ancak bu uygulama sosyoekonomik farklılıkların derinleşmesine yol açtığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Özellikle Romanya'da, Macaristan'da eleştiri alıyor. Özellikle Çin gibi yerleşme süreçlerinde rekabet yüksek olduğu ülkelerde çocukların erken yaşta sınavla ve okul tercihiyle ilgili bu ölçüde stres yaşaması da veliler ve eğitimciler tarafından eleştiriliyor ki Türkiye'de de benzer eleştirileri biz eğitimciler yapıyoruz. İşte küçük yaştan itibaren ortaokul düzeyindeki çocukların önünde LGS diye bir sınav var. Bu sınav onların strese sokuyor, yaşam kalitesini düşürüyor, okula bağlılıklarını azaltıyor. Benzer eleştiri Çin'de de olduğunu ifade edebiliyoruz. Yani bu eleştirilere karşı sistemler daha esnek ve okul türleri arasında geçişi mümkün olduğu modelleri uygulamaya çalıştıklarında ifade etmek istiyoruz. Şimdi Türkiye'de adrese dayalı adres temelli yerleştirmeden bahsetmiştik. Aynı şekilde Fransa ve Amerikan Birleşik Devletleri'nde de adres temelli yerleştirme söz konusu. Bu modelde yine Türkiye'de olduğu gibi adrese dayalı olarak yapılıyor. Öğrenciler yaşadıkları yerde kendilerine uygun okullara yerleştiriliyor. Bu sistem Fransa ve ABD gibi ülkelerde yaygın biçimde uygulanıyor. Muhtemelen biz de bunlardan alarak bu uygulamaya geçmişizdir diye düşünüyorum. ABD eğitim sistemi çoğunlukla adrese dayalıdır. Her okul bölgesi bölge sakinlerinin ödediği emlak vergisiyle finanse edilir. Bu durum bölgeler arası sosyoekonomik duruma bağlı olarak imkanların farklılaşmasını beraberinde getirmektedir. Öğrencileri sınavla seçerek alan devlet okulları da vardır tabii ki. Ancak bu okullar oldukça sınırlıdır. ABD'nin yönetim yapısı dolayısıyla eyalet ve bölge bazında politikalar yürütülmekte, öğrencilerin nasıl seçileceği bölgesel olarak da değişmektedir. Ülkede toplam 22.568 devlet okulunun sadece 165 tanesi öğrenci seçen okul kategorisindedir. Bu okullarda yoğun talep vardı. Çünkü 22.568 devlet okulunun içerisinde 165 okul öğrenci seçimi yapıyor. Örneğin Chicago'da 3.000 kişilik kapasite için 15.000'den fazla öğrenci başvurduğu ifade ediliyor. Ve bu okullarda öğretmen kalitesi oldukça yüksektir. Normal okullarda %2 olan doktoralı öğretmen sayısı bu okullarda %11'in üzerindedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde sınav kapsamında öğrencilerini seçerek alan devlet okullarının özellikle düşük sosyoekonomik düzeyden gelen öğrenciler için ne kadar faydalı olduğu da yine bir tartışma konusu olarak ifade ediliyor. Az bir farklı okula girebilen daha düşük sosyoekonomik düzeydeki öğrenciler bu okullarda geride kaldığı ifade ediliyor. Üstelik okul puanlarının düşmesi üniversite girme sürecinde bu öğrencilere bir dezavantaj oluşturduğu da yapılan eleştiriler arasında. Şimdi adrese dayalı yerleştirmenin temel avantajı mahalle bazlı eğitim ile öğrenciler arasında sosyal entegrasyon kolay olabiliyor ve bu da destekleniyor tabii ki. Bunun yanında öğrenciler erken yaşta merkezi sınavların yoğun stresini yaşamaksızın kendi bölgelerindeki okullara yerleştiriliyor. Ancak imkanlar dengelenmediğinde mahallelerin ekonomik ve sosyal yapısındaki eşitsizlikler eğitim kalitesinde bölgesel farklılıkları derinleştirerek eğitimde fırsat eşitliğini azalttığı eleştirisi alınıyor. Şimdi kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, sınavla öğrenci seçen okullar ve ülkeler var. Adrese dayalı yerleştirme yapan ülkeler var. Bizde olduğu gibi ABD başta olmak üzere. Karma yöntemi kullanan ülkeler de var. İşte İsveç, Avustralya, Birleşik Krallık, Almanya, Yunanistan gibi karma modeller uygulayan ülkeler de var. Hem akademik sınav sonuçları, hem ikamet adresi, hem not ortalamaları ki bizimki biraz daha Türkiye'ninki bu kategoriye giriyor. Böyle bir uygulama içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani İsveç, Avustralya, Birleşik Krallık, Almanya, Yunanistan'da olduğu gibi Türkiye'de de karma model uygulanıyor. Mesela Birleşik Krallık'ta da Avustralya'da olduğu gibi akademik yeteneğe göre öğrenci alan devlet okulları bulunmakta fakat genellikle sosyoekonomik olarak daha güçlü öğrenciler bu okullara kabul edilmektedir. Bunun sebepleri arasında maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının giriş testlerinde başarılı olamaması, ailelerin eğitime verdikleri önem ve seçkin okulların genelde tek cinsiyetli olma sebebiyle ailelerin bu okullara mesafeli yaklaşması belirtilmektedir. Tabii bugünlerde Türkiye'de de tek cinsiyetli okulların yaygınlaşması ile ilgili imza kampanyaları var. Ya bakın Türkiye'de bile Robert Koleji var. Robert Koleji erkek diyor, Robert Koleji kız diyor. Bir Amerikan okulu ve tek cinsiyetli olarak çocukları okutuyorlar. Ya Türkiye'de neden olmasın? Neden bu başka şekilde laiklik elden gidiyor diye karıştırılıyor? Ve dünyada örnekleri varken, uygulamalar varken yani kişiler, bireyler Türkiye'de tabii kız liseleri var. Türkiye'de de erkek liseleri var, yok değil. Mesela İstanbul Erkek Lisesi, erkek lisesi, adı erkek lisesi ama kız çocuklar da alınıyor. Kabataş Erkek Lisesi deniyor ama kız çocuklar da alınıyor. Yani eğer vatandaş tek cinsiyetli okullara çocuklarını göndermek istiyorsa bu tip okullar var. Bu tip okullar yeterli gelmiyorsa yaygınlaştırmak lazım. Ancak bu tek cinsiyetli okulların yasal mevzuatı yok. Yani hala Türkiye'de 1739 sayılı temel kanuna bakarsanız karma eğitim esastır diyor. Öyle olunca Türkiye'de iktidar değiştiğinde birden bu tek cinsiyetli okullar kapanabilir veya eleştiri alabilir. Onun için bu konuda şu andaki tartışmaya ben de neden olmasın, kız ve erkek okulları neden ayrı olmasın diye de ifade ediyorum. Öğrencilerin erken yaşta yeteneklerine göre ayrıştığı, diğer Avrupa ülkelerine göre daha katı bir yönlendirmenin olduğu bir Almanya'dan söz edebiliriz. Ki ben Almanya'ya gittim, biliyorum orada da. Almanya'da eğitim politikaları eyaletler bazında tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Öğrencilerin çoğu devlet okullarında eğitim görür. Özel okulun devlet teşviki almasına ve bunun sonucunda özel okul ücretlerinin hayli düşük olmasına rağmen öğrencilerin sadece %4'ü özel okullara gitmektedir. Türkiye'de %7,5-%8'in üzerinde özel okul oranı vardı. Özel okula giden öğrenci sayısı oranı. Öğrencilerin 1/3'ü jimnazyum denilen üniversite eğitimine yönelik akademik eğitim veren öğrencilerini seçerek alan devlet liselerine gitmektedir. %1/3 yani %33 gibi. Jimnazyumlara giden öğrenci oranı yıllar içinde de artış göstermekte. Mesela 1930'larda tüm öğrenciler %3'ü, 1990'larda %30'u giderken 2010'ların ortasında bu oranın biraz arttığı da ifade ediliyor. Yani bizde jimnazyum dersek Anadolu liselerini, fen liselerini bunların hepsi %65, %35 meslek liseleri, ama Almanya'da tam tersi meslek liselerine mesleki ve teknik okullara giden öğrenci sayısı %60'ın üzerinde. Jimnazyuma giriş şartları eyaletten eyalete değişmekte. Eyalet içerisinde bölgesel farklılıklar olabilmektedir. Almanya'da öğrencilerin erken yaşta mesleki ve akademik eğitim alanlarını yönlendirmeleri ve bu alanlar arasında geçişin zor olması tartışmalı bir konudur. Bir yönüyle erken yönlendirme, mesleki eleman yetiştirme noktasında olumlu değerlendirilirken, özellikle dezavantajlı, düşük sosyoekonomik düzeydeki öğrenciler için bu erken ayrışmanın da dezavantajları olduğu ifade ediliyor. Bir eşitsizliği beraberinde getirdiği de vurgulanıyor. Yine Yunanistan'a geldiğimiz zamanki komşu ülkemiz, Yunanistan'da sınavla seçim yapan model okullar var. 2015 yılında kaldırıldı. Ancak 2021 yılında yeniden aktif hale gelen bu model okullar seçtikleri öğrencilere ileri düzey ve zenginleştirilmiş bir müfredat sunuyor. Bu model okullar 2021'den sonra daha çok üstün zekalı çocukların, özel yetenekli çocukların eğitim gördüğü okullar olarak da biliniyor. Benim aldığım bilgiler bu şekilde. Ve bu okulların da sayısının artması planlanıyor. Sınavla öğrenci alan model okullarının yanı sıra belli yaşlarda sınavla, erken yaşlarda ise kura ile öğrenci alan deneysel okullarda mevcut Yunanistan'da. Bu bence Yunanistan'da eğitime bu anlamda özel yetenekli ve üstün zeka standı almış çocukların eğitim anlamında 2021'den sonra birileri dokunmuş, özel çalışılıyor gibi geliyor bana. Neticede Yunanistan'da sınavla seçim yapan okul sayısının az olduğu ve var olan okulların tarihsel süreçte devamlılık göstermediği görülüyor. Öğrenciler genel olarak adrese dayalı devlet okullarına gitmekle birlikte 2021 yılından sonra da sınavla öğrenci alan model okullar aynı zamanda ileri düzey ve zenginleştirilmiş müfredat verdiğini ben buradan tekrar vurgulamak istiyorum. Şimdi gelelim ülkemize. Bütün bu ülkesel bazda değerlendirmelerle birlikte ülkemizi ele aldığımızda, Türkiye'de uzun yıllardır akademik başarıya göre öğrenci eleştirme süreçlerinde bir arayış hep söz konusudur. Defaatlerce bundan dolayı sınavları değiştirdik. Meslek liselerine ilgiyi artırmak açısından değişik senaryolar oluşturduk. Ancak Türkiye'de henüz akademik yeteneğe göre öğrenci seçimi biraz daha ön planda çıkıyor. Türkiye'de liseye geçiş sistemi, yani LGS sistemi son 10 yılda önemli değişimler geçirdiğini hepimiz biliyoruz. Adı değişiyor, içerik değişiyor. Bu değişimler öğrenci eleştirmede kullanılan araçların çeşitlenmesi, merkezi sınavların ağırlığının yeniden düzenlenmesi ve adres temelli yerleştirme gibi farklı modellerin uygulanmasını kapsar. 2014 yılında öğrencilerin tek bir sınava yoğunlaşması, sınav kaygısının artması ve dershane sisteminin güçlenmesi gibi nedenlerden dolayı sınav sisteminde değişikliğe gidildiğini hepimiz biliyoruz. İşte o dönem liseye geçişte merkezi bir sınav olan SBS adı verilen seviye belirleme sınavı yerine sonra temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi yürürlüğe kondu. Buna da TEOG adı verildi. TEOG kapsamında öğrenci başarısı okul ortamında gerçekleşen birden fazla sınav oturumu ve okul içi başarı notlarıyla değerlendiriliyordu. Bu yaklaşım öğrencilerin yıl içinde performansını daha geniş bir ölçüt setiyle ele almayı hedeflemişti. TEOG sistemi ilk uygulanmaya başladığında pek çok öğrenci, veli ve eğitimci tarafından olumlu karşılanmış, tek bir sınavın baskıyı azaltacağı ve okul derslerine ağırlık verilmesini sağlayacağı düşünülmüştü. Gerçekten de TEOG bir dönem ay yayılmış değerlendirme modeli sunarak öğrencinin anlık performanstansa düzenli başarısını ölçmeyi amaçlayan bir sistem olmuştu. Bununla birlikte TEOG uygulaması zamanla çeşitli dezavantajları da ortaya çıkardı. Sınav sayısının artması her ne kadar stresi yaymayı amaçlasa da birçok öğrenci için yıl içinde tekrar sınava hazırlanma baskısı oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca merkez sınavların zorluk düzeyi görece düşük kaldı ve araştırmalar TEOG sınavlarındaki soruların çoğunlukla alt düzey bilişsel becerileri ölçtüğünü ve ayırt edicinin çok düşük olduğunu göstermiştir. Bu durum Yerleştirme sürecinde yığılmalara neden olmuş, en yüksek puanlı öğrencileri dahi okul notu gibi ek kriterlerle veya kura ile ayırt etmek gerekmiştir. Son olarak TEOG her ne kadar adında sınav geçmese de fiilen bir merkez sınav sistemi olduğundan dershanelere ve özel kurslara talebi tam olarak engelleyemediği için tekrar bu TEOG sistemi güncellenmek, değiştirilmek zorunda kalmış. 2017 yılında TEOG kaldırılarak 2018 yapılan değişikliklere liselere geçiş sistemi yani LGS devreye alınmıştır. LGS ile de sınavla öğrenci olan okullara fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve bazı Anadolu liseleri merkezi bir sınav aracılığıyla öğrenci alması söz konusu olmuştur. Bunun yanı sıra sınavla öğrenci alan bu okullar dışında kalan liseleri ise genel olarak adrese dayalı yerleştirme prensibi uygulandığını hepimiz biliyoruz. Şu anda hepimiz işte adrese dayalı bir yerleştirme yaptıktan sonra merkezi sınavla alan okulları tercih ediyor. Sonra pansiyon okulları tercih ediyoruz. Öğrenciler hem merkezi sınava katılarak sınavla öğrenci alan okullara yerleşme hakkını kazanabilmekte hem de ikamet adresi de olsun diğer liselere yerleştirilebilmektedir. Şu anda olan mevcut bu. Çalışmalar LGS'nin TEOG'a kıyasla daha seçici bir sınav oluşuna, daha üst düzey becerileri ölçmeye uygun yapısına dikkat çekse de uygulamada LGS'ye geçiş süreci öğrenciler veriler üzerinde beklenenden fazla etkiler doğurmuştur. Sınavın isteğe bağlı hale gelmesi, beklenenin tersine neredeyse tüm öğrencilerin sınava yönelmesine engel olamamıştı. Nitekim bu sınavda da 1 milyon 200 bine yakın öğrencinin %95'inin girdiğini söyleyebiliriz. Her yıl yaklaşık bu civarda bir öğrenci giriyorsa %93 ve üzeri %97'ye yakın bir oranda katılım söz konusu olabiliyor. Orta öğretime geçiş süreci öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir eğitim almasını sağlama noktasında oldukça kıymetli tabii ki. Bu geçiş sürecinde uygulanan sınavların geçerliliği ve yeteneğe uygun bir eğitime imkan sağlayıp sağlamadığı uluslararası alanda ayrıca bir tartışma konusudur. Örneğin İngiltere'de 11 yaş üzeri sınavı raporlara göre yüksek iç tutarlılık ve test güvenirliği göstermektedir. Ancak bu değerler her zaman testin tam anlamıyla güvenilir olduğu ve öğrencilerin başarılarına dair doğru tahminlerde bulunduğu anlamına gelmiyor. İşte tartışmalar da burada bu şekilde devam ediyor. Nitekim Amerika'da da benzer şekilde bu testlerin geçerliliği ve güvenilirliğiyle ilgili tartışma söz konusu. Türkiye'de benzer tartışmaların olduğunu ifade edebiliriz. Türkiye'de LGS'ye dair açıklanan güncel veriler sınavın ayırt edicilik katsayısı geçerlilik ve güvenilirlik değerleri yönünden iyi değerlere işaret etmekle birlikte okul başarısı paralellik gösterdiği ifade ediliyor ki %79'a yakın bir paralellik bulundu. Bu istatistiksel şartların sağlanması kıymetli olsa da bir sınavın eğitimde yetenek yönetimi açısından etkili görülmesi için tartışılan çoklu ölçütlere ihtiyaç olduğunu ben de buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye'de liseye geçiş sistemindeki değişimler akademik alanda yetenekli öğrencilerin erken aşamada tespiti, doğru lise programlarına yönlendirilmesi ve sonraki akademik başarılarının takip açısından kritik önem taşır. Merkezi sınavlar özellikle akademik anlamda yüksek potansiyeli öğrencileri belirlemede hala önemli bir araçtır. Bununla birlikte güncel modeldeki adres temelli yerleştirme akademik potansiyelin yanı sıra bölgesel ve sosyoekonomik faktörleri ve önemli hale getirmektedir. Şimdi akademik alanda yetenekli öğrencilerin özellikle %0 ile %5'lik başarı aralığında yer alan öğrenciler genellikle Türkiye'nin en seçkin orta öğretim kurumlarına yerleşiyor. İnşallah da öyle olacak. 5 Ağustos açıklanacak bunu biliyoruz. Bu kurumlar içerisinde Fen Anadolu Sosyal Bilimler, İmam Hatip ve Mesleki ve Teknik Liselerinden köklü devlet okulları ve özel okullar bulunmaktadır. Söz konusu okullara giren öğrenciler hem Türkiye içindeki en yüksek profilli akran gruplarıyla eğitim görmekte hem de müfredat dışı imkanlar, yerleşmiş bir okul kültürü ve başarılı öğretmen kadrolarıyla karşılaşmaktadır. Ancak bu avantajlara rağmen eğitim programlarındaki yapısal müfredat katılığı yetenek yönetiminde zorlaştırdığını hemen söylemek mümkün. Akranlarından farklı bir gelişim hızına sahip olan henüz lise çağındayken üniversite düzeyinde akademik ya da sanatsal potansiyel barındıran öğrenciler standart ders yükleri altında kendi hızlarında ilerlemekte zorlandığını hepimiz biliyoruz. Bu doğrultuda öğrenciler ihtiyaç duydukları alanı açacak iki temel gelişim öneriliyor. Özellikle Enstitü Sosyal'in raporunda bu var. Esnek ders saati kredilendirmesi diyor. Daha önce ders geçme kredi sisteminin bir benzeri öneriliyor. Ve dikey müfredat geçişkenliği gibi bir önerisi var. Öğrencilerin yüksek potansiyel gösterdikleri odak alanları derinlemesine yoğunlaşabilmeleri amacıyla bu alanların dışındaki ders saatlerin seyreltilmesi hedefleniyor. Böyle bir önerisi var. Yine dikey müfredat geçişkenliğinde de öğrencilerin seviyelerin altında kalan içeriklerle zaman kaybetmemeleri adına üst sınıf modüllerini alabilmelerine veya üniversitelerle işbirliği içinde ek ders programlarına dahil edilmelerine imkan tanınmalıdır diye böyle bir önerisi var Enstitü Sosyal'in. Lise döneminde bu tür müfredat engelleriyle ya da arayışlarıyla karşılaşan bu öğrencilerin lise sonrası akademik performansları nasıl bir düzeyi seyretmektedir? Hemen böyle bir soru aklımıza geliyor. Sistemdeki değişikliklerin etkisiyle gerek TEOG gerekse LGS için karşılaştırmalı analiz imkanı sunan boylamsal veriler bulmak tabii ki çok zor. Ancak yayınlanan istatistikler liseye geçiş sınavlarında başarılı olup iyi liselere giden öğrencilerin üniversiteye girişte de önemli avantaja sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. 2025 verilerine göre Anadolu Lisesi mezunlarının 4 yıllık örgün lisans programlarına yerleşme oranı %32,48. Sosyal bilimler liselerinin %63,81, fen liselerinin %74,75, özel fen liselerinin ise %73,29 olduğunu ÖSYM 2025 raporunda görebiliyoruz. Üst dilimdeki öğrencilerin yurt dışında üniversite eğitimi alma oranları son yıllarda hızlı bir şekilde artıyor ve dikkat çeken bir olgu. Özellikle en üst dilimdeki %0,1'lik dilime tekabül eden okulların mezunları arasında lisans eğitimini yurt dışına sürdürme eğilimi belirgin biçimde arttığını artık hepimiz biliyoruz ve Türkiye'de kalma motivasyonu öğrenci için azalmış. Bu sevindirici bir olay mı? Tabii ki değil. Bunu bir beyin göçü olarak da nitelendirmek mümkün. Nitekim eğitim araştırmacıları ve basın kaynakları bu olguya böyle bir gerçeği beyin göçü eğilim olarak nitelendiriyor. Bunu ben de öyle söylemek istiyorum. Peki neden? Öğrencilerle yapılan görüşmeler daha iyi eğitim kalitesi, akademik özgürlük ve kariyer imkanları gibi sebeplerle öğrenciler yurt dışını tercih ettiğini göstermektedir. LGS'nin üst dilimlerindeki öğrenciler kısa vadede Türkiye'nin seçkin üniversitelerine girişte başarılı olsalar da uzun vadede tersine bir seçim ile ülke dışında kalmayı tercih edebilmektedir. Yetenekli öğrencilerin takibi meselesi eğitim politikalarında önemli bir boşluk olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de merkezi sınavlarda başarılı olan öğrenciler seçkin liselere yerleştikten sonra genellikle MEB'in istatistiksel raporlarında sadece sayısal veriler olarak takip edilmekte. Bu öğrencilerin kişisel düzeyde sistematik bir izlemesi maalesef yapılmamaktadır. Oysa bu öğrencilerin lise yıllarındaki gelişimlerinin, üniversiteye geçişteki tercihlerinin ve ilerideki kariyer durumlarının izlenmesi ülkenin beşeri sermayesi yönetme açısından oldukça kritik olduğunu ifade etmek istiyoruz. Eğitimde yetenek yönetiminde akademik olarak yetenekli görülen öğrenciden belirlenmesinin yanında bir de özel yetenekli öğrenci tanımlaması var ki üstün zekalı çocuklar vesaire de deniliyor. Türkiye'de özel yetenekli öğrencilerin tanımlanması ve bunların ihtiyaç uygun eğitim programlarına sunulması açısından da ayrıca bir bahis açmak gerekiyor. Bu öğrencilerin özel ihtiyaçlarına yönelik programlar potansiyellerinin tam anlamıyla ortaya çıkarılmasını sağlarken kişisel gelişimleri ve toplumsal katkılar için önemli bir zemin oluşturduğunu ben de Eğitim Dünyası programında çok sık söylüyorum. Nitekim Türkiye'de özel yetenekli öğrenciler için program uygulayan az olsa ülkeler var ki bundan başta Çin geliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya, Romanya, Macaristan ve Türkiye'yi de bunun içerisine dahil edebiliriz. Şöyle yakın bildiğimiz belli başlı ülkeler tabii ki İsrail'in de Rusya'yı da buraya eklemek gerektiğini söylemek isterim. İşte Almanya'da var, işte Yunanistan'da, İsviçre'de özellikle Türkiye'de, Almanya'da olduğunu biliyorum ama Fransa da bilmiyorum. Yunanistan 2021 yılından itibaren biraz önce anlattığım konuda bence özel yetenekler programı uyguladığını düşünüyorum. İsveç'te, Fransa'da, Romanya'da akademik yani özel yetenek eğitim programı uygulayan okullar yok. Bu konuda da özellikle Romanya'da TÜZDEV'den, Türkiye Üstün Zeka ve Daha Çocuklar Vakfı'ndan destek istediklerini biliyorum. Ziyaretler yaptıklarını biliyorum. Mesela Amerikan Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da ülkenin yönetim yapısıyla da alakalı olarak her eyaletin kendi programını geliştirdiğini söyleyebiliriz bu konuda. Almanya'da sadece bazı eyaletlerde yetenekli öğrencide özel okullar ayrılmıştır. Mesela Türkiye'de de Argem diye bir gerçek söz konusu. Amerikan Birleşik Devletleri'nde eyaletler okul içi yetenek programlarını belirlemiştir. Çin'de de dar kapsamlı bir program söz konusu. Türkiye'de de bilsemler bu konuda yaygın olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilim Sanat Merkezleri bu iş için vazife yapıyor. Bazı ülkelerde özel yetenekli okullar açılıyor, kapanıyor vesaire. Ülkelerinde anlaşılan kafaları karışık diye ifade edebilirim. Ama ulusal bu düzeyde özel yetenek eğitimi yapan ülkeler başında Türkiye geliyor aslında. Her geçen günde bu konuda tartışmalar var. Bununla ilgili sempozyumlar, konferanslar yapılıyor. TÜZDEV de bu konuda baş çekiyor. Mesela Macaristan çok ilgi çekici. Türkiye gibi ulusal olarak özel yetenek eğitim programı uygulamasına karşın iki ülkenin yaklaşımları farklı olduğunu söyleyebiliriz. Macaristan yetenek yönetimini yetenekli öğrencilerin normal okullarında yetenek programlarını ulusal bir vergi politikasıyla fonlayarak gerçekleştiriyor. Vergi ödeyenlerin %1'inin gönüllü katkısıyla yaklaşık 350 bin yetenekli öğrenci özel bir eğitimden geçiyor. Bu kadar geniş çaplı ve büyük bir program olmasına karşın program tam anlamıyla kurumsallaşmamıştır. Bu yüzden programın sonraki yıllarda fonlanıp fonlanmayacağı da kesin olarak bilinemiyor. Böyle bir eleştiri söz konusu. Türkiye'de ise özel yetenek eğitimi diğer tüm örnek ülkelerden daha organize, yaygın bir merkezi olarak uygulandığını hepimiz biliyoruz. Bunun için temelleri 1994 yılında atılan ve günümüzde sayıları 362 olan Bilim Sanat Merkezi, yani BİLSEM kullanılıyor. BİLSEM'ler okul içi programlar değildir. Genellikle bir devlet okuluna yakın konumlanmış olsalar da özel bir yönetimleri vardır. Öğrenciler 7-10 yaşlarına girdikleri bir sınavla bu kuruma kabul edilmekte, lise sona kadar eğitimlerine devam etmektedirler. Okulu tamamlayıcı bir kurs niteliğinde olan bu kurumlar okul derslerinden farklı olarak yeteneğe yönelik proje ve deney bazlı özel bir eğitim imkanı sunuyor. Eğitimde yetenek yönetiminde özel yetenekli öğrencilere yönelik bu ölçüde organize ve yaygın bir kurum incelenen diğer örnek ülkelerde maalesef bulunmamaktadır. Bu anlamda bence öncül olduğumuzu ifade etmek istiyorum kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Tabii BİLSEM'lerin sunduğu eğitim içeriği ve usulü her öğrencinin talep edeceği ya da tüm öğretmenlerin öğretebileceği nitelikte değildir. Genel müfredatı destekler nitelikte olsa da eğitim içeriği yaratıcı düşünme, yani inovatif düşünceyi destekleyici, zenginleştirilmiş özel içerik ve yöntemlere sahiptir. Bu hususun dikkate alınması ve BİLSEM'lerin ek bir kurs noktasına gelmesinin önüne geçilmesi tabii ki önemli. Yani amacın dışına çıkmamalı. BİLSEM'lere öğrenci seçme süreci Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yönergelere göre yürütülüyor ve buna göre tanılama süreci ilkokul 1, 2, 3. sınıf düzeyindeki öğrencinin aday gösterilmesiyle başlıyor ve %20 oranında öğretmen aday gösterebiliyor. Bunu bildiğimiz için çok fazla üzerine durmayacağım. Tabii özel yetenekli çocuklar için psikososyal destek ve rehberlik de önemli. Türkiye'de bu konuda özel eğitim hizmetleri genel müdürlüğü bünyesinde rehberlik çalışmaları bu çocuklar için de yapılıyor. Şimdi son dönemde şöyle bir durum da ortaya çıkıyor tabii ki. Özel yetenekli öğrenci eğitiminde öne çıkan kuramlardan bir tanesi yetenek gelişimi modeli, yani talent development. Bu yaklaşıma göre özel yetenek doğuştan sabit bir özellik olmaktan ziyade çevresel destek, doğru rehberlik ve yoğun çalışma ile gelişen dinamik bir süreçtir. Mentörlük de bu yaklaşımın temel bileşenlerinden biridir. Mentörlük ilişkisi üst düzey uzman veya profesyonel bir öğrenciyi bir araya getirerek öğrenciye akademik mesleki beceriler, motivasyon ve profesyonel ağ sağlama imkanı tanır. Mentörlüğün özel yetenekli öğrencilerdeki katkıları yalnızca bilimsel çalışmalarda değil, tarihte öne çıkan bilim insanlarının akıl hocaları ile olan ilişkilerinde de sıklıkla görülmektedir. İşte Fatih Sultan Mehmet Ali'nin hem akıl hocası Akşemseddin Molla Gürani hem de hocası mentor. Özel yetenekli öğrencilere verilen mentorluk faaliyetlerine dair yaptıkları çalışmalarda bazı akademisyenlerin mentorluğun işlevsel biçimde yürütülebilmesi için bazı noktalara dikkat çekmiştir. Etkili bir mentorluk için akademik veya mesleki alanda deneyimli, iletişim becerileri yüksek, geri bildirim verme konusu istekli bir mentor gereklidir. Öğrencinin düzenli periyotlarla mentorla görüşerek ilerlemesini önemsiyorlar bu mentorluk uygulamasında. Proje çalışmaları yürütmesi ve geleceğe dair planlar yapması süreci daha da etkili kılıyor. Kısa ve uzun vadeli kariyer amaçlarının belirlenmesi, öğrencinin öz düzenleme becerilerinin gelişmesini sağladığı gibi mentorluğun odağın hayatını korumasını ve hedefe hizmet etmesini kolaylaştırıyor. Yani mentorluk çalışması ön plan çıkıyor. Özellikle özel yetenekli çocukların akademik ve mesleki anlamda gelişimi için burada da kariyer amaçlarının belirlenip ona dönük öz düzenleme becerilerini geliştirecek çalışmaların yapılması ve mentorun da bunu koruması gerektiği ifade ediliyor. Türkiye'de yıllar öncesi Özyek diye bir kongre yapmıştık. Üstün Zekalı, Türkiye Üstün Zekalı ve Daha Çocuklu Eğitim Vakfı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızla vakfımızın başkanı Sayın Kemal Tekten bir araya gelmişti. Orada da özel yetenekli çocukların mentorlara teslim edilmesi ve koçluk hizmeti almasından bahsetmişti. Aslında özel yetenekli çocuklar için bence birebir eğitim oldukça önemli. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında bir nebzecik de olsa LGS ve YKS tercih sürecinde okulların adlarına göre aslında bir yetenek yönetimi süreci olduğunu ifade etmeye çalıştık ve dünyada bununla ilgili neler yapılıyor, nasıl bir işbirliği var, bundan bahsetmeye çalıştık. Aslında çocuğun doğumundan itibaren üniversite bitişine kadar ki geçen bütün örgün ve yaygın eğitim süreci içerisinde hep yetenek yönetimi karşımıza çıkmalı ve anne, baba, çocuk, öğretmen, doktor buna göre çocuğu gözlemlemeli ve bunları not etmeli ve buradan çıkacak bir kavramsal harita veya frekans sıklığı da çocuğun yönlendirilmesi açısından ipuçları verebilecektir. İşte böyle bir ortamı netleştirmiş olmamız gerekiyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Efendim, bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın, sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.